13. kaset, 1. yüz, sayfa 489. 4. Greklerin gemileri böylece bizimkilerin yanına beceriyle sokulurken gemilerimizi gelip yaktılar. Gemiler battı ve denizin üstü yığın enkaz kanlı cesetle örtüldü. Kıyı kayalıklar ölülerle dolup taştı ve tüm donanmamız darmadağın kaçtı. Aikilos, İsa'dan önce 525-456, Persler. Sabah saat 3.30 sularında 15 kişilik infaz birliğinin hazırlandığını gördüm. Bir süre istasyon binasının çevresinde dolaştıktan sonra içeriye girdim. Zaten sıkışık olan istasyon şefinin odası, görevlilerin de girmesiyle iyice dolmuştu. İçeriye girmeden önce, şimdi adını anımsayamadığım devrimci mahkeme üyesi yoldaş, benim Alexey ile oturup konuştuğum makasçı odasında oturuyordu. Birbirimizle selamlaştık. Yanındaki bir iki subaya gerekli uyarılarda bulunuyordu. İçeridekiler hazırlıklarını hızla sürdürüyorlardı. Çok kısa bir zaman verdiklerinden hazırlıklarını ivedi bir biçimde sürdürmeye koyulmuşlardı. Kimsenin de kimseye pek aldırdığı yoktu. Özellikle mektuplar hazırlanıyor, yan odada bu işle görevli kılınan kişilere, ailelerine ulaştırılmak üzere verebilecekleri her şeyi hazırlıyorlardı. Bunun için hepsine küçük birer torba verilmişti. Mektupları, paralarını, yüzüklerini, fotoğraflarını bu torbaya yerleştiriyor, sonra ağzını yine kendilerine verilen bir iple sıkı sıkıya bağlıyorlardı. Kiminin aceleden yazmakta güçlük çektiğini gördüm. Gözü dalıp gitmiş, elinde kağıt kalem öylece kalıvermişti. Orta yaşlı komiser cebinden çıkardığı fotoğrafı öptü ve son derece özenle torbasına yerleştirdi. Belki karısı, belki karısıyla birlikte çocuğunun fotoğrafı diye geçti içimden. Bir genç adamın, belki Alexey yaşında, son derece büyük bir özenle ve güç kullanarak kaputunun düğmesini koparmaya çalıştığını izliyordum. Kopardığı kaput düğmesini ve başındaki kızıl yıldızlı kepi torbaya yerleştirdi. Çok yakınında olduğum için torbanın içini görebiliyordum. Torbada başkaca hiçbir şey yoktu. Kapıdan ikişer ikişer çıkarılacaklardı. Kapıdan çıkanlar hemen yandaki odada görevli olanlara hazırladıkları torbaları verecekler. Torbalar mühürlenip üstü yazıldıktan sonra gönderilmek üzere bir kenara konacak. Bu iş bitince dışarıya çıkış kapısının önünde kolları ikişer ikişer bağlanarak istasyon binasının dışına çıkarılacaklardı. Kurşuna dizilecekler bir subayın ellerini çabuk tutmaları uyarısından sonra yavaş yavaş kalkmaya ve ikişer ikişer kapıya doğru yönelmeye başladılar. Hemen hemen artık hepsi ayaktaydı. Sanırım bir ben kaldım. Alexey'nin yanı başında oturan, kapıya yönelenler geriye kalanlarla kucaklaşmaya başladılar. Birinin omuzuma dokunduğunu duyarladım. Önce Alexey sandım, Mihailovic'ti. "Vedalaşalım papaz efendi," dedi. Bakışlarındaki tedirginliği alaycı bir perdenin gerisine itmiş bu genç adama baktım. Birbirimize sarıldık. "Vasilievich, galiba haklısın," dedi. "Böyle bir dilekçe verdirmemekle bize ve devrime bir katkıda bulunduğunu sanıyorum ama bu koşullar içinde bu katkının somut biçimde belirginleştiğini de görüp kavrayamıyorum." Elini avucumda sımsıkı tuttuğum Mihailovic'e, "Devrime katkıda bulunarak öldüğünüzün tanığıyım. Çok kişi de tanığı. Anılarınız, geride bıraktıklarınızı hiçbir zaman utandırmayacak Mihailovic." "Dilerim dediğin gibi olur. Şimdi biz işimize bakalım. İşimiz ölmek. Haydi kal sağlıcakla." Tutuklular ikişer ikişer kapıdan çıkmaya başladılar. Ne ki küçük makasçı odasında gerek torbaların mühürlenmesi, gerek üstlerinin yazılması işlemi zaman aldığından tutuklular kapı önünde ayakta, ikişer ikişer beklemek zorunda kalıyor, kapıdaki subayın işaretiyle yeniden ikişer ikişer yan odaya geçiyorlardı. Bu bekleyiş son derece sıkıcı ve ağırdı. Alexey mırıldanır gibi sordu. "Tüm söylediklerini tutacaksın değil mi Vasilievich?" "Tutacağım Alexey." "Arkadaşlardan biri dün sen gittikten sonra şunları söyledi. Georgi Vasilievich'in aramızda olması şansımız bizim. Çünkü Vasilievich önemli bir yerde. Bizi yalnız bırakmamasının bile bir anlamı olduğunu çok kişi düşünecektir. Kaldı ki sana verdiği sözü tutar da ileride zaferi kazandığımızda demek istiyorum Alexey. Bizim için Sivyaz'da kurşuna dizilenler konusunda Pravda'da bir de yazı yazarsa, İşte o zaman cephede, düşman karşısında ölen devrim şehitlerinden hiçbir farkımız da kalmaz. Alexi soruyu yineledi bir süre sonra. Pravda'da gerçekten arkadaşlara verdiğin söz gibi bizim için yazı yazacak mısın Vasilyeviç? Yoksa avutmak için mi söyledim bunu? Pravda'da yazacağım Alexi. Koşullar el verir vermez. Avutmak için söylemedim. Çıkarcı değilsiniz. Hain değilsiniz. Bir süre konuşmadık. Alexi'yi yan gözle izliyordum. Bir gerçekti. Alexi yaşadığı katı gerçeklerin içinde bir haftada ufalıp gitmiş, alabildiğine zayıflamış, tüm canlılığı sanki gözlerine çekilmişti. Gençliği, hemen kendini onarabilecek yaşama gücü sadece ve sadece göz bebeklerinde atıyordu, bir nabız gibi. Duraksayan işlemler bir süre sonra yeniden hızlandı. Alexi ile kapıya artık biz de birlikte, gittikçe daha çok yaklaşıyorduk adım adım. Konuştuğunda bakışları yaklaştığımız kapıda dimdik duran subaya takılıp kalmıştı. Ölüm nasıl bir şey acaba Vasilyeviç? Sanki bu sorunun yanıtını kapıda duran subay verecekmiş gibi birden başımı kaldırıp subaya baktım. Alexi'nin sorusunu duymamıştı ama ben sanki duymuş da ters bir yanıt verecekmiş gibi birden heyecanlandım. Nedenini bilmiyorum. Oysa Alexi bu kez koyu lacivert gözlerini boydan boya yüzüme yapıştırarak konuştu. Hiç düşünmemiştim Vasilyeviç dedi. Ölüm bana sanki şey gibi geliyor. Hani kaçtığımda dağlara tırmanmıştım ya. Dağ doruğunun kayalıklarında gözümü açtığımda her şey derin bir sessizlik, derin bir susukluk içindeydi. Altımdaki orman buram buram kokuyordu. Vasilyeviç çok garip bir duygu ama kurşuna dizildiğimde sanki gözümü orada yeniden açacakmışım gibi geliyor. Sanki hep orada yaşayıp kalacak ve hep aşağılara bakacakmışım gibi geliyor bana. Birden çocuksu bir boğuntuyla, ''Ah Vasilyeviç'' dedi, ''aşağıda utanacağım hiçbir şey yapmadığımı düşünmek istiyorum.'' Ve ben işte o zaman içime doğru ağladım bol bol. Bu ağlantının ses tonuma yansımayacağına kesin kes güvendiğim bir zamanda Alexi'nin elini avucumun içinde sıktığımı duyarladım. ''Yo Alexi'' dedim. ''Aşağıda devrimci onurunuza dokunacak hiçbir şey yapmadınız. Yapmadınız Alexi.'' Döndü baktı. Karşısında bunu dimdik onayladığımı çok iyi anımsıyorum. O zaman kendi kendime şunları söyledim. Ve kendimi kurşuna dizilecek bu genç adamın karşısında sınadım. Devrimci onurlarına dokunacakları hiçbir şey yapmadıklarına inanıyorum. Önce ben kendim inanıyorum. Savaşsız bir dünyanın ileride daha ayrıntılı düşünme olanağına sahip insanları, bunu benim şimdi anladığımdan daha doğru, daha büyük ve daha ölümsüz gerçekleriyle kavrayıp anlayacaklardır. Sorun onların bu anlayışına şimdi benim vicdanımda bir nabız gibi atan bu düşünceyi ne yapıp yapıp aktarabilmektir. Bununla görevli kılıyorum kendimi. Kapıya yaklaştığımız bir sırada Alexi cebinden çıkardığı bir zarfı bana uzattı. Anneme, babama, kardeşlerime yazdığım kısaca bir mektup. Uzun uzun yazmayı gereksiz buldum. Anlamaları şimdilik olanaksız diye. Benim emanete vereceğim pek bir şey yok Vasilyeviç. Bu mektubu da senin atmanı istiyorum ve açıp okumanı. Mektubunu atacağım Alexi. Söz verdiğim gibi ilk olanakta da gidip anneni babanı da göreceğim. Onlarla oturup konuşacağım. Mektubu açıp okumama gerek yok. Bence aç oku. Bir gün bizim için yazacağın yazıya hiç ummadığın bir biçimde katkıda bulunabilir. Ben izin veriyorum. Ben izin veriyorum'u sesinde çatlayan bir hüzünle söyledi. Peki Alexi, açıp okuyacağım. Alexi yüzünü yüzüme çeviriyor, buruk gülümsemesi içinde tümcesi bir yağ gibi içime akıyor. İş olup bittikten sonra. İkişer ikişer çıkarıldığından ben de Alexi ile birlikte çıkıyorum dışarıya. Bir bakıma en geride kaldığımızdan böyle oluyor bu. Alexi çıkmadan önce dönüp geriye baktı. İçerisinin boşluğu, birdenbire içerinin bu cansızlaşıvermesinin kendisinde yarattığı ürpertiyi gözledim. Birden Petropavlovskaya Kalesi canlandı gözümde. Tek başıma hücrede gördüm kendimi. Kara Yüzler örgütünün gelip boğazlamasına beklerken kurtarıldığımda işte böyle dönüp bakmıştım hücreme ve hücremde kendimi görmüştüm. Sanki kurtarılmışlığımdan daha sahici, daha gerçek bir biçimde. Alexi'nin bakışlarıyla kendi bakışlarımın geriye dönük gözlemi birbirine karıştığından mı yoksa başka bir nedenden sendelememden mi, kapıdaki subayın beni durdurduğunu duyarlıyorum eli omuzumda. Alexi en geride kaldığı için ikişer ikişer çıkarılan yoldaşların sayısı 27 olduğundan ölümün kapı eşiğinde birdenbire yapayalnız kalıyor. Ve Alexi'nin düştüğü paniği birden izliyorum. Subayın ne söylediğini duyamadım. Alexi'nin yanına koştum ve ona yetiştim. Ama bu süreç içinde Alexi boş torbasını bırakmıştı emanet masasına. İstasyon avlusuna çıkış kapısının iç eşiğinde bu tek başına kalmış mahkumun ellerini nereye bağlayacaklarını bilemediklerinden erler bir an tereddüte düşüyorlar. Hep ikişer ikişer elleri bağlandığından bu kez Alexi'nin ellerini sırtına doğru bağlamak için onu oldukça hoyrat bir biçimde çevirirlerken yetişiyorum. Er yoldaşlar, elinizi bağlamayınız yoldaşın, ben kendisiyle birlikte olacağım. Benim sorumluluğumda tutuklular arasında infaz yerine kadar gidecektir. Böyle bir teklif onları duraklattığı için subaylarına baktılar. Ama ben devrimci mahkeme üyesiyle kısa bir konuşma yaptıktan sonra bu izni sağladım. Devrimci mahkeme denetimcisi yoldaşa şunları söyledim. Herkes yoldaşıyla bilek bileğe, yan yana giderken bunu yapayalnız bırakamam. Onu kendi elimle götüreceğim. Nasıl isterseniz dedi yoldaş, sizin için ileride bir sakıncası olmamasını dilerim. Ve işte Alexi ile böylece el ele çıktık istasyon avlusuna. Bilerek isteyerek 27 kişinin tam ortasında Alexi ile birlikte yer alıyoruz. Beni hepsinin görmelerini istiyorum. Beni duymalarını istiyorum. İkişerden 13 sıra oluşturmuşlar. Baştan 7. sıradan sonraki sırayı yani 8. sırayı Alexi ile ben oluşturuyoruz. Görenler belki ilk bakışta benim de bileğimden Alexi'ye bağlı olduğumu sanmışlardır ve bunu Alexi'ye son dakikasına dek yanından ayrılmayacağıma dair verdiğim söze bağlamışlardır. Siviyaz istasyonunun avlusunda artık her şey hazır. Sabahın alacakaranlığı yavaş yavaş yırtılıyor. Bileklerinden birbirlerine bağlı 27 komünistin en ön sırasından 5 metre ileride bir bölük süvari eri atlarına binmiş hareket buyrultusunu bekliyor. Mahkumların yanında da birerli kolla dizili koruma birliği yaya olarak yürüyüşe ve infazdaki görevine hazır bekliyor. İstasyon binasından çıkan yetkililer son hazırlıkları bir bir gözden geçirdiler. Sonra devrimci mahkeme denetçisi kararı bir kez daha yüksek sesle okudu. Sonra hepsini selamladı. Subaylar kendilerine selam verdiler. Erler silah omza yaptılar ve süvari bölüğü en önde yürüyüşe geçti. İdamların gerçekleştirileceği tepeye tırmanabilmek için istasyonun çevresinde oldukça geniş bir kavis çizdikten sonra patika yola çıkabilmek mümkün oluyordu. İstasyon çevresindeki erler durumu bildiklerinden hepsi yola çıkıp dizilmişler ve kendilerini selamlıyorlardı. Bu kavis süresince 27'likler hep bir ağızdan enternasyoneli söylediler. Bittiğinde yinelediler ve böylece tam tamına 3 kez söylediler. Bu onların Siviyaz'a elvedalarıydı. Bizi unutmayın diyorlardı. Bizi anımsayın yoldaşlar. Bolşevikliğimizden kuşku duymayın ve biz size başarılar diliyoruz. Kendilerini selamlayanlar yalnızca erler değildi. Sabaha karşı görevlerinden dönen halk komiserleri, devrimci askeri komite üyeleri, idam müfrezesi önlerinden geçerken kendilerini tıpkı bayrağı selamlar gibi durup selamlıyorlardı. 27'lerin arkadaşları kaç gündür gözlerini kırpmıyorlardı. Nöbette ya da görev başında olmayanlar o günün sabahı onlarla birlikte yürüdüler. Onlarla birlikte enternasyoneli söylediler. Ve işte 27'likler Siviyaz'dan böyle uğurlandılar. Arkadaşları dar patika yolun başında artık gelmeleri yasak olduğundan orada öyle kaldılar ve başlarından çıkardıkları kepleri kollarından birbirlerine bağlanmış yoldaşlara sallayarak onları öylece uğurladılar. Orada tepeye tırmanan patika yolun başında idam müfrezesi birden kendini yalnız buluverdi. Bu küçük istasyonun yanmış yıkılmış küçük küçük yapılarının bunca kısa zamanda bitivereceğini ve kendilerini bu kadar kısa zamanda dağa tırmanan patika yolda buluvereceklerini hiç düşünmemişler miydi acaba diye kendi kendime sordum. Patika yola çıkar çıkmaz kendi yazgılarıyla baş başa kalıvermiş insanların acısı yüreklerine damlaya damlaya idamların yapılacağı atış alanına doğru yürümeye başladılar. Orada her şey hazırdı. Bir gün önceden yerler belirlenmiş, mezarlar kazılmıştı. Bunları görmüştüm. Görmek ve onlara göstermek istediğim yerle idamların gerçekleştirileceği yer arasında 50 metre uzaklık ya var ya yoktu. Bunu iyi saptamıştım. Son derece soğukkanlı bir biçimde bir bir bölgeyi denetlemiş, santim santim ölçmüş, idam kolunun geçeceği yerden sağlanabilecek en iyi görünüm yerini kendi kendim hiç şaşırmayacak bir biçimde belirleyerek saptamıştım. Önceden düşündüğüm gibi Volga'nın görülmeye başladığı yükseklik düzeyine ulaşıldığında kurşuna dizilecekler karşılarındaki görüntüden derin bir şaşkınlığa uğradılar ve orada durup benim Alexi'nin yanında onunla el ele tam dizinin ortasında sürdürdüğüm anlatıyı can kulağıyla dinlediler. Öndeki bölük durdu. O zamana dek başlarını çevirip bakmamış olan infaz erleri hem kurşuna dizilecekleri hem de Volga üstündeki görüntüyü izlediler. Alexi bak, görüyor musun Volga'daki alev alev olayı? Ne olduğunu bilmenize olanak yok ama size bu olayı muştuluyorum. Karşıda alev alev yanan düşman flotilosu Alexi, alevlerini yüzümüzde duymuyor muyuz? Olanaksızı olanaklayan gücümüzle artık yolumuzu açıyoruz Alexi. Hiçbir şey boşuna gitmiyor ama hiçbir şey. 2 gün önce yoldaşlar, hepinizin tanıdığı Raskolnikov'la Markin kanallar bölgesinden geçire geçire Kronstadt denizcilerinden oluşan bir flotilloyu Volga'ya indirdiler. Flotilloda torpido gemilerimiz bile bulunuyor. Olayı gözlerinizle görmeseniz sizi bu muştuyu inandırmakta kim bilir nasıl zorluk çekerdim. Size avuttuğumu söyleyenler çıkardı belki de içinizden. Troçki ve Raskolnikov dün gece yarısından sonra bir gemiyle hareket ettiler ve düşmana hiç duyarlatmadan düşmanın gerilerine kaydılar. Siklyanski yoldaşla Simirnov yoldaş sürekli telgraf başındaydılar. Sekreteryanın tek korkusu Troçki'nin gemisinin sürünerek geçtiği kıyılardaki düşman birliklerince sezinlenmesiydi. Yoldaşlar, Volga'da yanan bu gemiler işte düşman flotilosunun gemileri. Düşmanın gemilerini yaktık. Düşmanın kazan önünde tek bir gemisi yok şimdi. Kazan bizim artık. Görüyor musunuz Volga nasıl alev alev? Alexi, seninle tanıştığımız günü anımsa. Viborg mahallesinde tanıştığımız ilk günü. Seni ilk kez Eylem Birliği Komitesi'nin barakasındaki komün tablolarına bakarken görüp tanımıştım. Çar'ın sarayından kovuluşunun resmini yapmak istiyordun Alexi. Ama o gece ikimiz de Viborglu plebleri nasıl partilerin kendi komitesinin bile yapayalnız bıraktığını görmüştük. Şimdi seninle kazan önlerindeyiz. Şimdi iktidardayız yoldaşlar. Yalnızlıklarımızda nasıl güçlene güçlene büyüdüğümüzü, yenilmezliğe ulaştığımızı görüyoruz. Ve işte düşman donanması karşımızda cayır cayır yanıyor. Ölümünüzden önce kendi ölümsüzlüğünüzün kendi gözlerinizle tanıklığını yapınız. Ve ölmeden önce... Biz kazan önünde düşmanın yanan gemilerini gördük deyiniz. Zaferiniz öyle büyük ki kendi ölümsüzlüğünüzü ölümün eşiğinde sevinçle kendinize kanıtlıyorsunuz. Ve işte orada hep birden enternasyoneli söylemeye başladılar. Onlara erler de katıldı. Volga ışık ışıktı. Kurşuna dizilecek 27 halk komiseri Volga'da yanan düşman gemilerini gördüler. Bana öyle gelir ki enternasyonel hiçbir yerde, hiçbir zaman bunca güzel ve anlamlı söylenmedi. Sonra sustular. İdam edilecekleri yer 50 metre ilerlerinde, 50 metre yukarılarında duruyordu. Ölüm alımlı bir güzel kız gibi bekliyordu onları. Alexi'nin eli avucumda sımsıcaktı. Alexi'nin enternasyoneli söylerken sicim gibi gözlerinden yaşlar boşandığını gördüm ama ötekileri göremedim. Alexi'yi ölüme böyle teslim ettim avucunun sıcaklığı soğumadan. Hiçbir zamanda soğumadı. Onlar orada ikiye bölünüp öyle kurşuna dizildiler. Volga'da yanan düşman gemilerinin alevleri göz bebeklerinde tutuşa tutuşa ve istekleri üzerine başlarına ateş edilmedi. Yüreklerine sıkılan kurşunsa sonsuza kanat çırpan büyük kıvancı öldürmeye yetmedi. Ölümsüzlük bir ak güvercin gibi kazan önlerinde yanan düşman gemilerinin üzerinde bir süre dolaştı ve sonra belki de Alexi'nin dediği gibi Siviyaz dağlarının sessiz ve güzel doruklarına gelip kondu. Ve sonra hep aşağıya bize, insanoğlunun yeryüzü serüvenine bakmaya başladı. Orada artık kendi serüvenlerinden hiçbir zaman utanmadılar. Sekreteryaya döndüğümde Siklyanski, ''Dönüyorlar Vasilyevich'' diye beni kucakladı. Neredeyse dönmek üzereler ama sevinci birden donuklaştı. Trenin doktorunu çağırdı ve beni zorla yatırdılar. Bunun nedenini sonra anlayacaktım. Kalkıp 100 numaraya gittiğimde ve orada aynada kendi yüzümü gördüğümde yüzüm tıpkı içine çimento karıştırılmış unları yiyen fareler gibiydi. Çarpıktı ve patlamıştı. Dişlerim sarkıyordu. Özellikle sağ tarafım düzenli bir biçimde birden kasılıp gevşiyor ve beni büsbütün yüzüne bakılamaz duruma sokuyordu. İçimde çimento gibi donan acı yüzüme felç indirmişti. Doktor bunu daha sonra yapımın güçlü ve genç oluşundan tam bir felce uğramayışımla yorumladı. Ben Georgi Vasilievich Butov. 31 Ağustos'tan 1 Eylül'e geçerken artık Sivyaz'a geldiğim ilk günkü gibi değildim. Aynı gün Moskova çıkışlı bir telgraf aldık. Şifreli telgrafta şöyle yazıyordu. Yoldaş Troçki, hemen geliniz. İliç yaralandı. Ne kadar tehlikeli bilmiyoruz. Tam bir gizlilik. 31 Ağustos 1918, Sverdlov. Sosyalist devrimci militanlardan Fanya Kaplan, Lenin'in yaptığı bir konuşmada tümcesini ya zafer ya ölüm diye bitirişinden sonra üzerine ateş edip kendisine ağır bir biçimde yaralamıştı. Troçki aynı gün Moskova'ya gitti. Kazan 10 Eylül'de düştü. 5. Sakin ve çalışkan Butov. Troçki'nin karısı Sedova ondan böyle söz ediyor Georgi Vasilievich'ten. Sakin ve çalışkan Butov şimdi karşımda donmuş gibi duruyor. En zor bölümüne giriyoruz artık öykünün. İşin burasında onun zorlanacağını, benim de bu konuda son derece titiz davranmam gerektiğini biliyorum. İnsanın kendisini ölüme götüren gizi başkasına açıklayabilmesinde ne denli yürekli olması gerektiğini Butov'u izlerken daha iyi anlıyorum. Lucid'de Don Diego oğlu Rodrigo'ya sorar. Cesaretin var mı Rodrigo? Oğlundan öğrenmek istediği, düellodan korkup korkmadığı değildir. Düelloda öldürmesini istediği kişi oğlunun taparcasına sevdiği kızın babasıdır. Cesaretin kendisi düelloda değil, bunu göğüsleyip göğüsleyememedeydi. Sevgilisinin babasını öldürmeyi göze almak. Don Diego oğlundan bu can alıcı noktayı öğrenmek istiyordu işte. Tıpkı benim Georgi Vasilievich'ten kendisini ölüme götüren gizi öğrenmek istemem gibi. Kendi kendime Don Diego'nun tümcesini yineleyip duruyordum içimde yankılana yankılana. Yeterince cesaretin var mı Georgi Vasilievich ve senin Vasilievich'in anlattıklarını hiç denetlemeden olduğu gibi aktarmaya yüreğinin gücü yetecek mi? Kimlerin ne diyeceğine aldırmadan, yalnızca gerçeğe ve öğrenilmesi zorunlu gerçeğe saygıyla tüm bunları aktarmaya kendi kendini yeterince hazırladın mı? Georgi Vasilievich'i yalnız bırakmayacağına yeterince güvenebiliyor musun? Bunları düşünürken Georgi Vasilievich'i içinde taşlaşmış bir çimento gibi acısıyla karşımda duran Vasilievich'i izliyordum. Birden onun Petropavlovskaya Kalesi'nde tuttuğu not defterindeki şu tümceler gözümün önüne gelip çakıldı. Bizim romanımız yazılsa acaba nasıl yazılır diye sormuştu kendi kendine. Kıskanç kocaların, ihanete uğramış aşıkların, parası, malı çalınan cimrilerin öyküleri yanında bizim de öykülerimizde anlatılması gerekli kıskançlıklar, ihanetler, çıldırtıcı dalavereler oldu. Şimdi bu tümcenin ne anlama geldiğini ben kendi payıma daha iyi kestiriyordum. Ama Petropavlovskaya Kalesi'nde tutuklu Vasilievich daha o zamandan bu gerçeği nasıl görebilmişti? Ya da savaşımlarındaki gerçek öğelerden birini mi oluşturuyordu işin daha başında? İhanetler, kıskançlıklar ve dalavereler. İkide bir Georgi Vasilievich Butov'a bakıyorum. Bana iç savaşın bir kesitini yansıtan Alexei'nin öyküsünü anlattıktan sonraki yüzü artık daha önceki genç, duru yüz değil. Bir tablo gibi durgun yüzüne bakıyorum bu Bolşevik devrimcinin. Bu yüzün yaşayıp yaşamadığını anlamak için elimle dokunmak gereksinimi duyuyorum. Bu yüze dokunmak kanayan yaralarını okşamak gibi geliyor bana. İçimden geçenleri anlamışçasına bir tablo gibi durgun, yerlerine çakılmış gibi kımıldamayan bakışlar yavaş yavaş canlanarak beni kendi zamanının eleştirisine doğru hızla çekiyor. Devrim tarihimizde benim adıma rastlayamazsın. Devrim tarihimizin arşivlerinde nicelerimizin adına rastlayamazsın. Nice Bolşevik'in adları devrim tarihinin arşivlerinden silinip kaldırılmıştır. Hiçbirimizin umurunda bile değil. İnan ki değil, biz devrimi gerçekleştiren nice kişilerin devrimimizin en canlı, en yaşayan zamanında bile adlarını sanlarını bir türlü öğrenip de çıkaramadık. Örneğin devrimin yazgısını oluşturan köşe başlarından biri olan Pavlovski alayının isyanında ne 4. bölük erlerinin adlarını ne de subay kursu erlerini kentte toplamaya çıkan ilk isyancı birliğin komutanı az subayın adını sanını biliriz. Eylem Birliği Komitesi'nin Viborglu üyelerinin de devrim tarihimizde adına rastlamak olanaksızdır. Çünkü onlar sadece orada kalıp onunla yetinmediler. Yetinme olanaklarına bile sahip değillerdi. Kendilerine o ilk eylemlerinden sonra daha nice, hiç de ilk eylemlerini aratmayan görevler bekliyordu. O görevlere yelken açtılar. Hangisini yazmak, hangisini saptamak olasıydı ki? Önemli olan adlarımız değil, pleblerin kendi devletlerini nasıl kurduklarıdır. Kendimiz aklımıza gelmeyecek kadar kendi kendimizden ayıklanmış insanlarız biz. Bunu birçok dar kafalının, kendisini kendisinde tutsak etmiş budalanın anlaması olanaksız. Ama bu durumu iyi kavramak, bir Bolşevi'yi iyi kavramakla özdeşleşir çoğu zaman. Bizim için sorunun resmi kayıtlarda bulunup bulunmamasından öte anlamı işin burasındadır. Üzerinde durduğumuz bu bizim. Resmi kayıtlar, resmi arşiv ve dokümanlarda çok şey gün yüzü görmeyen mahzen evrakları gibi sararıp solar, ölgünleşir ve her şey en canlı bir düşünce bile, en diri ve unutulması olanaksız bir tutku bile mezar karanlığının içinde mahzenleşir gider. Yo, biz oralarda olmayalım daha iyi. Oralardan kalkıp size tanıklık etmemiz olanaksız. Sanırım Öripides'in oyununda Aşil'in şuna yakın bir sözü vardır. Bilmem bilir misin? Düşüncesini kendinde saklayan adamdan, Hades'in karanlıklarından nefret ettiğimden daha çok nefret ederim. Onun nefreti gibidir benim de kiralık kalemlerden tiksintim. Ah dostum, adlarımızın resmi devlet arşivlerinden sökülerek kazınması, unutturulmamız için yapılan her şey, bunların hiçbiri kiralık kalemlerin yazdıkları kadar yıkıcı değildir. Onlar devrimi övermiş gibi görünürken aslında devrimin hayalarını bükerler. Onun diriliğinden her zaman korktukları için işte elimdeki şu ciltler dolusu yapıtta olduğu gibi devrimin asıl diriliğini, asıl canlılığını yansıtan en küçük bir şey yazmaktan özenle kaçınırlar. Ve devrim onların yapıtlarında can sıkıcı bir olay olarak gerçekleştirilir. Ah bu kiralık kalemler! Onlar her şeyi ikiye bölebilmek için ellerinden ne gelirse onu yapıyorlar. Bolşevizmi ikiye bölüp en canlı, en diri yanını kemiriyorlar. Bu kalemlerin sahiplerinin boyu bir cüceden daha kısadır. Ruhları en rezil orospudan daha orospudur. Satılmışlıklarının en küçük utancı bile kalmamıştır vicdanlarında. Bağışlayıcı olan ölüler bile bağışlamıyor onları. Devrimin ilk partizanlarına ne oldu? Niçin devrim tarihinden sürülüp atıldılar? Bizim için sorun burada. Bu sorunu ortaya atışımızda hiçbir zaman kendi adımıza değil dost. Hiçbir zaman kendi adımıza değil. Ama siz böylece yanlış, bilerek ikiye bölündürülmüş bir eylemin kaynaktaki bakireliğini yitirdiniz. Yapay, yanlış, kasıtlı amaçlar belirlendi sonrakiler için. Devrimin eşiğine gelmiş ülkelere bunun neler yitirttiğini görüp biliyoruz. Siz devrimin eşiğindeki tüm ülkeler, pleblerin hem kendi efendilerini hem de dünyanın tüm efendilerini nasıl yenip kendi devletlerini kurduklarını hiç yan tutmadan alabildiğine Bolşevik yöntemlerle geliştirip öğrenmek hakkına sahipsiniz. Biz yalnızca kendimiz için değil, sizin için de ölüyorduk çünkü. Nasıl 1871'in devrimcileri Paris barikatlarının ardında bizim için boğazlanıyorlardı ise, nasıl 1905'in kanlı öğretisi bize aktarılan bir pratik idi ise, biz de sizin için size kendi pratiğimizi aktarmakla sorumluyduk. Çünkü biz dünyayı değiştirmek için yola çıkanlardandık. Dünyayı değiştirmek içinse önce kendi üssümüzü, yaşadığımız ülkeyi değiştirmeye koyulmuştuk. Ve bizi hiç beklemediğimiz yerlerde gafil avladılar. Dünyanın neresinde, hangi ülkesinde, hangi renk ve dilde olursa olsun ücretli köleler efendilerine baş kaldırdıklarında bizi anımsamadan edemeyeceklerdir. Bizim pratiğimizi doğru görüp doğru yorumlayacaklardır. Kendi dünyalarını yaratmak için başka bir yolun olmadığını anlayacaklardır. Bir tek dileğimiz var sizden. biz ölmüş devrimcilerin. Yargılayınız bizi. Yüreğinizde sevgi bir nabız gibi atarken kendiniz ve yarın doğacaklar için yargılayınız bizi. İnsanoğlunun ışıklı bir kıvanca dönecektir yeryüzü yaşamı bu nedenle. Sonsuz ve kalıcı. Yargılayın bizi. Yargınızı 1830'lardan 1848'lere, 1848'lerden 1905 ve 1917'lere taşıyın kucak kucak. Mezarlarımıza taşınan çiçekler gibi. Yargılayın bizi. Bakmayın ölü oluşumuza. Yine de betiklerin şurasında, burasında varız biz. Gözünü dört açan bir devrimci için çok şey yaptığını sanandan, yaşarken ölmüşten daha canlıyız biz. Biziz çünkü asıl sizin vicdanınızda somutlaşan, kuşaktan kuşağa aktarılan. O nedenle yargılayın bizi. 6. Büyük yol ayrımı. Bir odada baş başa iki kişi. Nijni Tagil, Eylül 1925. İvan Nikitiç Simirnov'la. İvan Nikitiç Simirnov, Simirnov'un adı daha önce Sivyas savunmasında geçti. Troçki kendisinden 5. ordunun asıl lideri Simirnov'du diye söz eder. Larissa Reisner kazan kuşatmasında kendisinden kimse İvan Nikitiç'e gösterilen saygı ve bağlılıktan daha fazla saygı görmüyordu. Sivyas'ın ruhuydu sanki diye söz eder. Tüm devrimcilerce katıksız bir Bolşevik gerçek bir Leninist olarak tanınırdı. 1928 yılında partiden atıldı. Tiflis'e sürüldü. Sonra da 1935 ya da 36'larda kurşuna dizildi. Birinci görüşme. Beni neden görmek istediğinizi bilmiyorum İvan Nikitiç Simirnov. Beni Urallar bölgesinden buraya çağırttığınıza göre görüşmemiz gereken önemli konular olduğunu sanıyorum. Tek amacınızın beni görmek olmadığını biliyorum. Sibirya içlerine dek uzanan komiserliğinize bağlı çalışmaları denetlemek sanırım asıl sizi yola çıkaran nedenlerden biri olmalı. Sizden haber alınca son derece sevindiğimi, telgrafınızın beni kendimde silkip uyandırdığını hemen peşin peşin söylemek istiyorum. Sizi ben ta Sivyaz'dan beri çok özlemiştim Simirnov yoldaş. Gerçi iç savaştan bu yana sık sık birbirimizle ilişkilerimiz oldu. İç savaştan sonra 5. orduyu bütünüyle ekonomik savaşıma nasıl seferber ettiğinizi yakından izliyorum. Eşsiz başarılarınızı ve bu kez de doğaya karşı verdiğimiz savaşta yitirdiğiniz yoldaşların yaratıcılıklarını Urallar bölgesindeki ben de, arkadaşlarım da derin bir hayranlıkla izliyoruz. Siz bize iç savaşta da böyle örnek olurdunuz. Örnek oluşunuzu hiç belli etmemedeki ustalığınıza ayrıca hayran kalırdım. Posta Telgraf Halk Komiserliğinizdeki kampanyanın sonucu, size bağlı ekiplerin nasıl akıl almaz kısa sürede Urallardaki konstrüksiyon işlerini tamamlayıp Sibirya'ya doğru açılmaya başladıklarını gördüm. Urallar bölgesinde çalışırken birçok yoldaş gelip beni buldular, selamlarınızı ilettiler. Onlarla birlikte geceleri çadırda, çalışma kamplarında, telgraf direklerinin dikiminde yol boylarınca bu çalışkan, özverili yoldaşlarla konuşup tartışmak olanağını buldum. Onların hepsine yarınları yaratacak savaşımı sürdüren iradeyi, yalın yönelişi, art niyetsiz çalışma istemini başarıyla ayıklayıp kendi denetimlerine bırakmıştınız. Bizim çalışma kamplarımızda gördükleri eksiklikleri, yetmezlikleri açık yüreklilikle eleştirirken kendilerinde olmayan burada gördüklerini de hiç çekinmeden kendilerine örnekleyeceklerini söylüyorlardı. İçlerinde hala mektuplaştığım yoldaşlarım oldu. Savaş komünizminin gediksiz uygulaması konusunda gördükleri ya da kendi denetimlerinde başarıya ulaştıkları konuları bana aktarmada öyle alçak gönüllü bir ivedilikle davranıyorlar ki İvan Simirnov çok kez bu gençlerin karşısında utançla gerilediğimi, Urallar bölgesindeki çalışmalarımı onlar kadar katıksız bir biçimde sonuçlandıramayacağımı düşünüyorum. Yoldaş Georgi Vasilievich, seni görmek isteyişimin özel nedenleri yanında çalışmalarınızın efsaneleştiği bu bölge yakınında seni kutlamak isteyişimin de büyük yeri var. Yoldaş Georgi Vasilievich Butov, çalışmalarınız Moskova'daki dikkatli gözler için alabildiğine önem taşıyor. Taşımacılıkta geliştirdiğiniz yöntemlerin başarısı diğer alanlarda çalışanlar için başlı başına bir örnek oluyor. Bunun böyle olduğunu böyle bilindiğine gerçekten inanmanızı isterim. İç savaştan sonra lokomotiflerin %60'ı çalışmıyordu. Şimdi ise %75'i tam verimle çalışıyor. İşe önce üretim atölyelerini tam bir denetim içine alarak başlamanız, savaş komünizmi ilkelerinin nasıl başarılı sonuçlar verebileceğinin ilk gösterimlerini belirledi. Bu denetime kavuşmuş atölyeler şimdi inanılmaz başarılı üretim sonuçları veriyorlar. Stalin yoldaş, Ukrayna çalışma ordusunun nasıl başarılı ve gözlenmesi gereken bir model olduğunu belirlerken, lokomotif üretimindeki artışı, bunu sağlayan yöntemlerin herkesçe bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyordu. Seni şimdi yakından kutlama sevincini duyuyorum. Yoldaş, iç savaştan bu yana seni hiçbir zaman unutmadığımı, karşılıklı görüşemesek de Urallar bölgesine gelen güvendiğim kişilerin mutlaka seni görmelerini ve nasıl olduğunu bana bildirmelerini sıkı sıkı uyarmamla aramızdaki ilişkinin hiç kesilmeden sürüp gittiğini, seni hep izleme olanağını böylece bulduğumu söylemekle yetineceğim. Ama yine de kafamda saklı bir soruyu sana bu ilk karşılaşmamızda hemen yönelteceğim. Niçin iç savaştan sonra Moskova'da görev almadın? Burada Urallarda kaldın. Burada kendi kendimle uyum içindeyim Nikitiç Smirnov. Bununla şunu demek istiyorum. Bolşevik ilkelerimle kendi aramda tam bir uyum içinde yaşıyorum burada. Dağları seviyorum Smirnov. Dağlarda atım zerdüştle çalışma kamplarını dolaşmayı, üretimi denetlemeyi, yoldaşlarla tıpkı iç savaştaymış gibi omuz omuza savaşımızı sürdürmeyi seviyorum. Bunlarsız yaşayabileceğimi sanmıyorum. Ve atım Zerdüşt'ün sırtında bir çalışma kampından öteki çalışma kampına giderken Uralların dizi dizi bakir coşkusunda kendimi yeniden yuvup yıkıyorum. İç savaşla kirlenmiş beynimi Urallar derin sakinliği içinde yuğuyor. Bu bölgeye iç savaştan sonra Troçki yoldaşla birlikte geldim. 1919 ya da 1920 yılının kışını burada birlikte geçirdik. Bildiğin gibi Troçki, iç savaştan sonra bu dönem içinde ekonomik çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırmıştı. Ama sonra Moskova'ya döndü. Birçok yoldaşımız da onunla birlikte döndü Moskova'ya. Savaş Halk Komiserliği'ndeki görevlerinin başına geçtiler. Bana üstelediler gitmem için. Ne zaman gitsem boğulur gibi oldum. Ben burada kalmayı yeğledim yoldaş Smirnov. Aşağı yukarı 4 yılı bitti buradaki çalışmalarımı sürdürmemin. Daha da yapacak çok şeyimiz olduğunu biliyorum. Smirnov yoldaş, biliyor musun? Yoldaş Lenin'in ölümünü de burada, Nijni Tagil'de öğrendim. Geçen yıl. Özel bir nedenle gelmiştim buraya. İlk kez yaşamımda özel bir nedenle kimseye haber vermeden kendi görev bölgemin dışına çıkıyordum. Ve burada işte Lenin yoldaşın öldüğünü duydum. Özel nedenimle Lenin yoldaşın ölümü öyle bir eleştiri getirdi ki bana yoldaş Smirnov, bir daha hiç ama hiç Urallardan ayrılmamaya, görevimin dışında, o büyük savaşımızın dışında başka hiçbir şeyle uğraşmamaya en içten devrimci yeminimi ettim. Sanki okuldan kaçmış bir öğrenci gibi bu utancı bugüne değin de içimden söküp atamadım. Georgi Vasilyevich'e bu özel nedenin ne olduğunu sordum. Bir süre önemsiz, ayrıntıdan bir şeymiş gibi geçiştirmek istedi. Gerekli bulmuyordu. Yine de öğrendiğimde buraya bir dipnot olarak aktarmadan edemedim. Georgi Vasilyevich'i Nijni Tagil'e indiren neden, arkadaşı Simenon'la evlenen Katyusha'nın oradan geçeceklerini öğrenmiş olmasıdır. Simenon, elektrotermolik kuruluşunun başında çalıştığı için bir inceleme nedeniyle Nijni Tagil'den geçiyordu. Yanında karısı Katyusha da vardı. Katyusha'yı görebileceği umuduyla Urallardan Sibirya'nın kapısı denilen bu kente indiğinde Georgi Vasilyevich, Lenin yoldaşın öldüğü haberini duydu ve Katyusha'yı görmeden Urallara döndü. İvan Nikitiç Smirnov bunu bilmediği için özel nedeni babasının Samara'da kurşuna dizilme olayıyla ilişkiliymiş gibi çağrışım yapıyor. Biliyorum Georgi Vasilyevich, iç savaşın acılarını senin kadar çok az kişi yaşadı. Samara'da babanın kurşuna dizilmesinden... Yo, Smirnov yoldaş, hiç kimseden ne daha çok, belki olsa olsa daha az acı çektim. Yo, bununla bir ilgisi yok. Babamla çoktan yabancılaşmıştık birbirimize. Onu gördüm biliyor musun Smirnov kurşuna dizilmeden önce. Bir aralık mahkemesinde de bulundum. Samara'daki sosyalist devrimcilerin kurduğu anayasacı demokrat hükümete bile başkaldırmıştı koca budala. Kendisiyle birlikte öteki kulaklar da başkaldırıya katılmışlardı. Bu gerici hükümeti bile bolşevikleşmiş olmakla suçluyordu. Böylece de halk mahkemesi önünde puan toplayacağını sanıyordu. Ötekiler de tüm cinayetleri bu kulakların işlediğini söyleyip mahkeme önünde tam bir karmaşaya düştüler. Beni hücresinde kabul ettiği zaman ne dedi biliyor musun Smirnov? İnan bana Vasilyeviç, inan bana, senin bir gün bolşevik olacağını ve böyle karşıma geçeceğini bilseydim, Tanrı bunun bana en küçük bir belirtisini bir mucizeyle gösterseydi, seni ananın memesinden kaptığım gibi kendi ellerimle boğardım. Hadi şimdi defol git buradan, dedi. Babamla ilgili tek acı bu sözler Smirnov. Ama gerçekte kendimle de pek ilgili bulamıyorum bunu. Beni düşündüren, beni üzen, bir babanın kendi eliyle bir çocuğu boğması duygusuna kendini kaptırmış olması. Zaman zaman bunu düşünüyorum. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Annenleri Moskova'ya getirttiğini duydum. Yanılıyor muyum yoksa? Hayır Smirnov, Moskova'dalar. Annem de kardeşlerim de Moskova'da, işçi lojmanlarında oturuyorlar. Annem süt endüstrisi kurumunun bir fabrikasında çalışıyor. İki küçük kız kardeşim ortaokula başladılar. Oysa onları Samara'da bulduğumda sabah akşam demeyip çalışmaktan kavrulup gitmişlerdi. Okula değil, bir iki yıl sonra da babam onları kendisi gibi kulak birinin oğluyla evlendirip çoluk çocuğa karıştıracaktı. Hiç elde edemeyecekleri bir şeyi birdenbire ellerine geçirmişlerin açgözlülüğüyle çalışıyorlar derslerine. Kardeşlerimi gördükçe devrimin nasıl onlar için, özellikle çocuklar için yepyeni bir yaşamı önlerine açtığını daha iyi görüp kavruyorum. Benim küçüğüm erkek kardeşim şimdi 23 yaşlarında koca bir adam olmasına karşın babamın yanında kişiliğini yitirmiş, budalalaşmış, sadece yemek yerken sanki kişiliğini bulan, amansız bir obur olup çıkmış bir yaratıktı. Babamdan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmuyordu. Babam onu bazen yanında çalıştırdığı mujiklerin gözünü korkutabilmek için amansız ve acımasız bir biçimde dövüyordu. İyice sersemlemişti ama güçlü kuvvetliydi. Sana diyebilirim ki Smirnov, onun babamdan kurtuluşu bizim çardan kurtuluşumuza benzedi. Şimdi Moskova'da tarım sektöründeki bir işletmede çalışıyor. Daha çok tarım istasyonundaki araç gereçlerin bakımında görevli. Gittikçe kişiliğini bulan bir kıvançla işiyle ilgili yapıtlara yöneliyor. Anladığım kadarıyla daha çok motor ve motorların sarımı işiyle ilgili sorunlar ilgilendiriyor onu. Zaman zaman hepsiyle yazışıyoruz. Peki Vasilyeviç, annen bir kulak karısıyken şimdi bir fabrikada çalışması kendisinde bir takım zorluklar yaratmıyor mu? Bir gidişimde ne dedi biliyor musun Smirnov? Vasilyeviç dedi bir gün karşılıklı konuşurken. Gerçi çok çalışıp yorulduğumuz söyleniyor ama laf aramızda biz babanın yanında çiftlik işlerinde çalışırken bundan daha çok yorulurduk. Bu sözü çok düşündüm Smirnov. Özellikle biz babanın yanında çiftlik işlerinde tümcesini. Yabancılaşmanın uçsuz bucaksız bulanıklığı gizliydi bu tümcede. Moskova'ya çok sık geldiğin oldu mu Vasilyeviç? Gerekmedikçe hayır. Bir aralık sıkça gitmek gereksinimi de doğdu. Hep bir an önce işimi bitirip buraya dönmek için can attım. Bu gidişlerimde zaman zaman Troçki yoldaşla görüştüm kısa kısa. Sizi de aradım ama bulamadım. Posta Telgraf Halk Komiserliği'nin koltuklarında oturup durmayacağınızı biliyorduk zaten. Genellikle ekiplerin başında bulunduğunuzdan bu arayışlarımda çok umutlu değildim. Yönetimde kilit yerlere, kilit sorumluluklara gelmiş yoldaşlar, niçin Moskova'ya gelmediğimi, neden Moskova'da görev almadığımı sordular çok kez. Moskova'da üretim yok Smirnov. Koltuklar, masalar, bürokratik işler var. Bense ırmakları, şimendiferleri, dağları, atölyelerde çalışan insanları, üretilen rayları, dinamitle açılan tünelleri, dikilen telgraf direklerini, açılan yolları, tüm bunları ya da buna benzer benzemez nice şeyi Moskova'nın sıcak koltuklu tiyatrolarından, komiserlik binalarının rahatlığından daha çok seviyorum. Nedeni şu belki, savaşımız bitmedi daha, tümüyle kazanmadık daha ama yoldaş Smirnov, evet Georgi Vasilyeviç ama kendi kendisiyle bir bolşeviğin barış içinde olması ne demektir? Bunu en iyi sen anlarsın Smirnov ama bu barış bende bozuldu. Benim senin yardımına gereksinmem var. Artık kendi kendimle barış içinde değilim Smirnov. Tüm düşüncelerimle uyum içinde yaşayışımın gittikçe bozulan, birbiriyle çakışan aykırılığını acıyla izliyorum. Buraya gelişiniz tam zamanında oldu. Bana yardım ediniz yoldaş Smirnov. Her şeyi açmam gerek. Yüreğimi, kuşkularımı. Senden hiçbir şey gizlemeden, olduğu gibi. Belki de yüreğimde her şeyin böylesine bakir oluşu seni bile şaşırtacaktır Smirnov. Ne ki buradakilerin hemen hemen hepsi benim gibi, ilk yola çıktıkları gibi, bakir ve yalın. Onlar yüreklerinde yalnızca kendi ülkelerini değil, tüm dünyayı değiştirebileceklerinin heyecanını taşıyorlar daha sımsıcak. Korlaşmadı yürekleri, alev alev. Moskova'dakilerin ise öyle değil Smirnov. Bana her şeyi açıkla, hiçbir şeyi gizlemeden. Ama ne olur yoldaş Smirnov, bildiğin her şeyi, Moskova'da neler oluyor? Moskova'ya en son ne zaman geldin Georgi Vasilievich? Moskova'ya 2,5 ay önce gittim en son. Siklyanski yoldaşın cenazesi için. Cenaze töreni için Siklyanski'nin. 13. kaset, 1. yüzün sonu.